Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Mordad 1400 Hicri Kameri, affedersiniz, bugün 31 Mordad 1400 Hicri Kameri, 4 Muharrem 1443 ve miladi takvimle 25 Temmuz 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra Mesut Ketani ve Muhammed Bahtiyar ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa meyve ve sebzelerle tanışalım ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. Seyyid İbrahim Reis'in kabineyi kurmaktaki stratejisini açıklaması... İran savunma sanayisinin yaptırımlar ve tehditlere kesin cevabının gelmesi. Hatipzade, hiçbir İranlı müsteşar Yemen'de bulunmamaktadır. Japonya Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a gelişi. Ve Lübnan müftüsü, Amerikan stratejisi dönemi bitmiştir. Şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı 13. hükümetin kısa vadeli planında bakanlıkların ötesinde olan 30 meseleye ilişkin çözüm önerilerinden sorulacağını duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reis'i dün cumartesi günü İslami Şura Meclisi'nde önerilen bakanların genel planını savunan ve onlara karşı çıkanların konuşmalarının ardından şunları söyledi. Bakanlıklar ötesi 30 mesele ve çözümleri ele alınmış ve onunla ilgilenenler ve zamanlamaları da belirlenmiştir. Kadınların kapasitesinden yararlanmasına ilişkin olarak İran Cumhurbaşkanı, hükümet kesinlikle bu konuya dikkat edecektir ve büyük kapasite çeşidi sosyopolitik ve üretim alanlarında kullanılabilecektir, dedi. Seyyid İbrahim Reis'e farklı etnik köken ve gruplardan yararlanmasına ilişkin olarak bu insanların ülkede kapasitelerinden yararlanmalıdır, dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca koronavirüs ile mücadele ve aşılanma süreciyle ilgilenmeyi 13. hükümet öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve yerli ve yabancı aşıların da üretiminin artmasına vurgu yaptı. Tüm dünya ülkeleri ve komşuları ile etkileşime ilişkin olarak reisi, bu konu 13. hükümetin önceliklerinden biridir. Ekonomik dengenin sağlanması ve diğer ülkelerle ekonomik diplomasisinin de etkileştirilmesi, ihracatın artırılması ve geliştirilmesi için zemin hazırlanmalıdır. Böylece üretim ve refah imkanları da sağlanmalıdır açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Savunma Sanayi Günü'nü kutlayan bir açıklamada şunları bildirdi. Savunma sanayi, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve düşmanlardan gelen yaptırım ve tehditlere kararlı bir şekilde yanıt vermek için güçlü bir arenaya ayak bastı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Halkla İlişkiler bölümüne göre, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Savunma Sanayi Günü münasebetiyle yaptığı açıklamanın metni şöyle. Savunma Sanayi Günü yerli kapasiteye dayanarak ülkenin savunma caydırıcılık gücünü İran'ın kara, hava ve deniz savunma alanlarında zirveye taşıyan ve dünyadaki hürriyet yanlısı milletler için rol model oluşturan gayretli insanların anılması günüdür. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Yaptırımlara rağmen ülkenin kararlı ve devrimci gençliğinin iradesi İran'ın askeri ve savunma konumunun yükselmesine yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yaptığı açıklamada bilimsel cihat ve çeşitli kara, hava ve deniz alanlarında ileri savunma teknolojileri ve stratejik silahların edinilmesi yolunda hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını da vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, cumartesi akşamı Yemen'de İran'da müsteşarın bulunmadığını vurgularken, istifa eden Mansur Hadi hükümetinin Yemen'de bir İran vatandaşının öldürüldüğü iddiasını yalanladı. Fars Haber Ajansı'na göre Said Hatipzade, istifa eden Mansur Hadi hükümet üyesinin bir İran vatandaşının Yemen'de öldürüldüğü yönündeki açıklamalarını temelden yalan olarak nitelendirirken Yemen'de saldırganların bombalanması sonucu öldürülecek hiçbir İranlı askeri müsteşarda bulunmamaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bu tür temelsiz açıklamalar Suudi saldırgan koalisyonunun korkakça saldırıları karşısında Yemen sahnesinin gerçeğini ve saldırganlığı karşısında Yemenlilerin kararlılığını değiştirmez diye vurgu yaptı. Sözlerinin sonunda Hatipzade, ne yazık ki kendilerine Yemenli sananlar kuşatmanın ve ülke halkına karşı savaşın neden olduğu zulme karşı saldırganları cesaretlendirdiğini ve onlara eşlik ettiğini görüyoruz, dedi. Suudi saldırgan koalisyonu ve paralı askerleri Yemen'e yönelik saldırganlığının başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de bulunduğunu defalarca iddia etti. Ancak Yemenli yetkililer tarafından defalarca bu iddialar reddedildi. Suudi rejimi ve müttefikleri Yemen halkının direnişi nedeniyle bugüne dek bu ülkedeki hedeflerine ulaşamamıştır.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, cumartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti makamları ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Japonya'nın İran Büyükelçisi Twitter sayfasında Motegi'nin Tahran'a gelişini hatırlatarak Japonya Dışişleri Bakanı'nın İranlı makamlar ile ikili ilişkileri, Batı Asya meselelerini ve diğer hususlarda konuşacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce şu açıklamada bulunmuştu. Japonya Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif daveti üzerine pazar gününden itibaren İran İslam Cumhuriyeti'ne 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şöyle bir açıklamada da bulundu. Batı ve Doğu Asya'da iki önemli güç olarak İran ve Japonya'nın ilişkileri her daim önemli olmuştur. İki ülke 90 yıl diplomatik ilişki geçmişlerinde ortak çıkarlar doğrultusunda dostane ilişkilere sahip olmuş ve hali hazırda da ikili ve çok taraflı meseleler hususunda üst düzeyde görüşmeler yapmaktadır.
Lübnan'ın Caferiler Müftüsü, İran'ın bu ülkeye yakıt gönderme girişimini takdir ederek Lübnan'da Amerikan stratejisi döneminin sona erdiğini ve Fransızların da Amerikalıları taklit etmemesini umduklarını belirtti. Elbise Kalırı'nın verdiği habere göre Şeyh Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamalarda ülkenin güneyinde Zahiye bölgesinde yakıt istasyonlarına yakıt ulaştırmayı engelleyenlerin Amerika'dan talimat aldıklarını ve bu girişimin kabul edilemez olduğu bildirildi. Şeyh Kaplan, İran'da yakıt ithali ve alınmasına tepkiler hususunda da şöyle dedi. Saraydan veya lüks gemilerden yoksullara mesajlar gönderen liderler istemiyoruz. Fransızların da Amerikalıların maskesi olmasını istemiyoruz. Çünkü Lübnan düşmemiş ve düşmeyecektir de. İktidar için birçok seçenek bulunmaktadır. Kaplan Lübnan'ın kırmızı çizgi olduğunu ve yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını da belirtti ve şu açıklamada bulundu. Amerikan stratejisi sona ermiştir. Çünkü biz Lübnan'ı kurtarmak için önerilen seçeneklerin içindeyiz. Bundan sonra Lübnan'ın Amerika'nın boğucu planları uzak bir ihtimaldir. Geçen Perşembe günü Şeyh Hasan Nasrullah'ın İran'dan yakıt almakla ilgili açıklamalarının ardından Beyrut'taki Amerikan Büyükelçisi Dorothy Shea, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u arayarak Lübnan'a elektrik ve doğalgaz aktarımı iddiasında bulunmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Sözcüsü Afganistan sınırında bulunan Milek sınır kapısının açık olduğunu bildirdi. İsna'ya göre Seyyid Ruhullah Latifi cumartesi günü Milek sınırının kapatılmasını reddetti ve İran'ın Milek sınırı da dahil olmak üzere Afganistan ile olan tüm sınırları açık ve İran'ın Afganistan ile olan ticaret sınırlarının tamamı aktif dedi. İran Gümrük İdaresi Sözcüsü son günlerde Tasua ve Aşura'dan dolayı tatillere rağmen Milek sınırı aktifti ve ticaret bu sınırdan yürütülüyordu dedi. İran Gümrük Sözcüsü yapılan anlaşmaya göre bu sınır cuma günleri kapalı tutulacak. Bugün ihracat ve transit eşya taşıyan tırlar bu sınırdan geçecekler dedi. İran Gümrüğü'ne göre İran'ın Milek sınırı da dahil olmak üzere Afganistan ile olan 3 ana sınır kapısının çalışmalarında herhangi bir aksama yok ve ticari hareketlilik sürüyor. Bir aydan fazla bir süre önce Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle İran ile bu sınırdaki ticaret bir süreliğine askıya alınmıştı.
Kabil Uluslararası Havalimanı'nın durumu hala gergin. CNN haberinin verdiği habere göre Kabil Havalimanı durumu esef verici ve tehlikeli düzeyindedir. Ayrıca Afganistan halkının çaresizliği ile ilgili de görüntüler yayınlanmaktadır. El değiştiren bebekler ve annelerinden ayrılan çocukların görüntüleri medya organları tarafından yayınlanmaktadır. Havalimanı dışındaki kontrol noktalarından geçişin çok zor olduğu da belirtilmektedir. Amerikalı Büyükelçisi, cumartesi günü bu ülke vatandaşlarının cumartesi günü Kabil Havalimanı'na doğru gelmelerini istemişti. Taliban'ın girişinden beri binlerce Afgan ve yabancı uyruklu korkularından dolayı bu ülkeyi terk etmek istiyorlar. Bu arada Amerika ve NATO Afganistan halkının çaresizliğine ve sefaletine bakmayarak güçlere ve teçhizatlarını bu ülkeden çıkarmaya çalışıyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi. Türkiye ve Rusya'nın enerji sektöründeki işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu alandaki işbirliğinin nişanelerinden olan Türk akımından gaz akışının arttırılmasını beklediklerini ifade etti. Afganistan'daki gelişmelere de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini, Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 282.857 COVID-19 testi yapıldı. 19.351 kişinin testi pozitif çıktı. 232 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı da 13.163 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %73.78, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %56.33 olarak kayda geçti.
Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebiyle ilgili de soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangını kontrol altına alındığını açıkladı. Alınan bilgiye göre Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
Suriye kuzeyindeki silahlı bir grup son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonda 5 Türkiye ordusu askerine ve 3 Türkiye destekli militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Afrin kurtarıcı güçleri, Kuva Tahrir Afrin isimli Kürt bir militan grup cumartesi günü böyle bir iddiada bulundu. Bu grup yayınladığı bildiride Türk ordusu ve Türkiye destekli militan gruplarının 14 Ağustos'tan 19 Ağustos'a dek gerçekleştirdiği operasyonlar zayiat verdiğini iddia etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Avrupa Parlamentosu heyet üyesiyle görüşmesinde terörizm ve radikalizmin Avrupa'nın Orta Doğu'daki yanlış siyasetlerinin sonucu olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Ulusal Rallisi üyesi, Avrupa Parlamentosu üyesi Thierry Mariani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Beşar Esad, heyet üyelerinin sahadaki durum, yaptırımlar ve uygulanan haksız kuşatma sonucunda Suriye halkının yaşadığı zor koşullara ilişkin sorunlarını yanıtlarken, bu kuşatmanın hayatın her alanına olumsuz etkilerine rağmen Suriyelilerin zorlukları aşabilecekleri yeni fikirler ve çözümler üretmeyi öğrendiklerini belirtti. Suriye lideri Esad, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmeleri analiz etmek ve anlamak için parlamenter düzeyde bir diyalog kurmanın gerekli olduğunu da vurguladı.
Haber kaynakları Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'deki kimi hedeflere saldırdığı muhabirimizin El Alem kanalından nakden verdiği habere göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridi kuzeyindeki kimi hedeflere saldırdı. Bu rejimin savaş botları da Bit Lia, Gazze şeridi kuzeyindeki sahillerindeki Filistinli balıkçı teknelerine saldırdı. Al Cazeera kanalı ise şöyle bir haberde yayınladı. İsrail'li savaş uçakları Filistinli grupların Gazze'nin farklı noktalarındaki mevzilerine hedef aldılar. Hamas sözcüsü Fevzi Barom ise Siyonist işgalcilerin direniş mevzilerinin bombalanması ile yenilgilerine ve başarısızlıklarını da örtbas etmeye çalıştığını belirtti.
Ve bültenimizin son haberi Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a Azeri askeri güçlerine çeşitli yönlerden ateş açmakla suçladı. Sputnik'e göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 20 Ağustos'ta Ermeni Silahlı Kuvvetleri birimlerinin keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve topçu silahlarını kullanarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine dönemsel olarak ateş açtığını söyledi. Açıklamaya göre ayrıca Şuşa kenti yakınlarında yasa dışı Ermeni silahlı birlikleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik. Şimdi yorumlar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Orta Asya ülkeleri liderlerinin Afganistan gelişmelerine yönelik tepkileri başlığı altında. Afgan siyasetçileri ve partilerinin Taliban ile yeni hükümeti kurma etrafında diyaloglarının devam ettirdiği bir sırada kimi Orta Asya hükümetleri hala Afganistan'daki yeni iktidarın işbirliği hususundaki yaklaşımına tereddütle yaklaşmaktadır. Orta Asya ülkelerinin kaygılarından bir kısmı Taliban'ın geçmişiyle alakalıdır. Bir kısmı da Taliban'ın Afganistan'daki varlığının Orta Asya'daki radikalizmin güçlenmesinde etkili bir faktör olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu kaygılar ve tereddütler devam ederken Taliban grubu sözcüsü daha önce Afganistan'ın bölge ve dünya ülkeleri için tehdit olmayacağını belirtmiştir. Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera kanalına verdiği özel röportajda Muhammed Naim Verdek şöyle bir vurguda bulunmuştu. Taliban grubu Afganistan'da bağımsız İslami düzen kurarak böylece halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın hizmetinde olmak istiyor. Taliban sözcüsünün açıklamalarına rağmen Afganistan halkı ve Orta Asya devlet adamları ise Taliban'ın Afganistan'a yerleşmesi ve iktidarının temellerini sağlamlaştırmasını ardından Taliban grubunun gerçek düşünceleri ve tutumlarını yansıtacağını düşünüyorlar. Bölgedeki ve dünyadaki tüm şüphe ve endişelere rağmen son günlerde Orta Asya hükümetleri birbirleriyle Rusya ile ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yetkileriyle istişarelerde bulunmaktadırlar. Bu istişarelerin amacı ise Orta Asya ülkelerinin Afganistan ile olan sınırlarındaki güvensizlik ve bu ülkelerin siyasi ve sosyal alanlarında aşırılık hareketlerinden yol açtığı bazı güvensizlik durumlarında askeri ve mali yardımların hazır olmasıdır. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden önce Orta Asya Cumhuriyetlerinin sınırlarında bir dizi güvensizlik ve olaylarının olduğu zaten biliniyordu.
Afganistan içinde ve bu ülkenin sınırlarındaki tüm hareketlenmelere rağmen son birkaç gün içinde Taliban grubu kendini IŞİD, Nusra Cephesi, Hizb-ut-Tahrir ve diğer aşırılıkçı akımlar ve tekfirçi terörist gruplardan defalarca aklamaya çalışmıştır. Taliban kendini bu terör gruplarından bağımsız ve muhalif bir örgüt olarak tanıtmıştır. ABD hükümetine bağlı güvenlik ve siyasi kurumların ısrarı üzerine Kabil'de iktidarı ele geçiren Devrik Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşraf Gani, öyle bir durumda savaşse de Afganistan'ı terk etti ki sloganları Afgan halkı arasında büyük umutlara yol açmıştı. 20 yıl önce Muhammed Eşraf Gani Maliye Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olarak Afganistan'daki mevcut finansal sistemin ana tasarımcılarından biriydi. Bu yolsuzluk ve üst düzey yetkililerin zimmete para geçirme olaylarıyla dolu sistemi, son yıllarda özellikle Afganistan'ın güvenlik çevrelerindeki karar alma düzenini felç etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde Eşraf Gani hükümetinin yanlış politikaları politikacıların Kabil hükümetine yönelik umutlarını kaybetmelerine yol açtı. ABD güvenlik güçlerinin Eşref Gani hükümetine bu yanlış politikaları dayattığı ve Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin önünü açtığı göz ardı edilmemelidir. Bu gerçekler göz önüne alındığında hükümet politikacılarının Afgan halkını ihaneti ve zimmete para geçirmelerinin Taliban'ın Kabil'deki varlığının arkasındaki iki ana faktör olduğunda şüphe bırakmadığı söylenmelidir. Afganistan'da hainlerin varlığının bu ülkenin ve hatta komşu ülkelerin halkları için sorun yaratabileceği artık aşikardır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz UNIFIL'in İsrail'i eleştirmesi etrafında. Siyonist rejim İsrail'in Lübnan egemenliğini ihlal etmesi ve Suriye'ye yaptığı saldırılar Birleşmiş Milletler Teşkilatı Lübnan Barış Gücü UNIFIL'in eleştirilerine yol açmıştır. Siyonist rejimi İsrail savaş uçakları 21 Ağustos Cumartesi erken sabah saatlerinde bir kez daha Lübnan hava sahasını ihlal ederek Suriye'de saldırılar gerçekleştirdiler. İsrail daha önce de defalarca Lübnan egemenliğini ihlal ederek Suriye'ye saldırmıştı. Siyonist rejim İsrail'in girişimi Lübnan ve Suriye çıkarları açısından ise iki farklı açıdan da ayrı ayrı değerlendirilebilir. Lübnan açısından konuşmak gerekirse bu ülkenin İsrail'e savaşlı olan bir ülke statüsünde olmadığı söylenmelidir. Lübnan'ın Siyonist rejimi İsrail ile son savaşı ise 2006 yılında yaşanmış ve savaşın son bulmasının ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 1701 kararını onaylamıştır. Bu karar İsrail ve Lübnan Savaşı'nın son bulmasına ve tarafların birbirlerinin egemenlik haklarına saygı duymalarına vurgu yapmıştır. Lübnan Hizbullah Hareketi her daim 1701 kararına bağlı kalmasına rağmen İsrail defalarca bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmiştir. 1701 kararının ihlali özellikle son yıllarda tekrar tekrar yaşanmıştır. Çünkü İsrailliler defalarca Lübnan egemenliğini ihlal ederek Suriye'ye saldırmışlardır. Lübnan son yıllarda defalarca Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in bu ülkenin hava sahasını ihlal etmeleri yüzünden İsrail'i şikayet etmiştir. Ancak Güvenlik Konseyi Amerika'nın etkinliği yüzünden bu hususta hiçbir adım atmamıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sessizliği İsrail'in Lübnan egemenliğini ihlal etme girişimlerine devam etmesine yol açtı. Lübnan egemenliğinin ihlale devam ederken Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararını ihlal ettiğini açıkladı. UNIFIL Komutanı Stefan de Gaulle, Tel Aviv'in Twitter sayfasındaki eylemine tepki olarak İsrail savaş uçaklarının Lübnan topraklarına uçuşu 1701 sayılı kararı ve Lübnan egemenliğini ihlal ediyor diye konuştu. De Gaulle, biz ki bir kez daha İsrail ordusunun UNIFIL'in yerli halk arasında gerileme, kontrol altına alma ve güven inşa etme çabalarını da baltalayan bu tür eylemlerin kaçırmaya çağırıyorum diye vurgu yaptı.
İsrail'in eylemi Suriye'nin çıkarları ve güvenliği açısından da değerlendirilebilir. Suriye'de İsrail'le savaşta olmayan ülkeler arasında yer alıyor. İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmesine rağmen Şam ile Tel Aviv arasında ateşkes sağlanmış ve iki taraf savaşa girmemiştir. Bununla birlikte Suriye'nin çok uluslu teröristlerle savaş halinde olduğu son 10 yılda İsrail'e Suriye'yi vurma fırsatı verdi. Böylece İsrail Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek defalarca saldırıya geçti. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarının direnişe ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olduğunu iddia etse de İsrail'in Suriye'ye saldırıları öncelikle ülkede bulunan terörist grupları desteklemeyi amaçlıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği ayrı bir mektupta İsrail'in yeni saldırısının Suriye'ye karşı terör savaşını uzatmaya yönelik canice hedefli planlı bir saldırı olduğunu, bu rejimin yıkıcı siyasetlerinin devamı olduğunu belirtti. Mektupta dünya ülkeleri bu saldırıların asıl amacının ABD ordusunun işgal ettiği Kuzeydoğu ve Türkiye kuvvetleri tarafından işgal edilen Kuzeybatı bölgelerindeki teröristlerin ve silahlı grupların ve suçluların moralini yükseltmek olduğunu biliyor denildi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Murdat 1400 Hicri Kameri, 13 Muharrem 1443 ve Miladi 22 Ağustos 2021 Pazar. ...1400 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Muharrem 61'de Abdullah bin Afif, Ubeydullah bin Ziyad tarafından şehit edildi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit etmesini ilk defa açıkça itiraz eden insan, Kufeli Şiilerden Abdullah bin Afif idi. Ubeydullah bin Ziyad, Kerbela hadisi silsilelerine kendi meclisinde eziyet ettiğinde, Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesur şiirlerinden ve Kufe zahitlerinden Abdullah bin Afif, Ubeydullah'ın nefret uyandıran haykırışlarını duyunca öfkelendi ve Ubeydullah'ın cevabını verdi. Bu olayı beklemeyen Ubeydullah kibirli bir şekilde onun tutuklanması ve kendi nezdine getirilmesi emrini verdi. Hükümet memurlarının onu tutuklamaları yönündeki çabaları Abdullah kabilesi mensuplarının da desteklemeleri nedeniyle boşa çıktı. Ancak Ubeydullah memurları geceleyin Abdullah bin Afif'in evine saldırdılar ve onu evinden dışarı çıkmaları adından kılıçla şehit ettiler. Önce bugün 22 Ağustos 1698'de Rusya, Polonya ve Danimarka arasında oluşturulan Üçgen Paktı İsveç aleyhinde imzalandı. Önce bugün 22 Ağustos 1818'de İngiliz siyasetçi ve Hindistan sömürgecilerinin ilk genel komutanı öldü. 1732'de dünyaya gelen Hastings Doğu İngiliz firmasında çalışmaya başladı. Bu İngiliz siyasetçi giderek büyük başarılar elde etti. Ta ki 1768'de Bengal Hint Eyaleti hükümeti ona devredildi. 6 yıl sonra Hindistan'da İngiliz Genel Komutanı olarak atandı ve bu görevi 1784 yılına kadar yani 10 yıl boyunca üstlendi. İngilizler Hindistan'da birçok cinayet işlediler ancak Hastings'in bu ülkedeki hükümet yılları İngilizlerin Hindistan'daki sömürgecilerinin en kara yılları sayılırdı. O Hindistan'da birçok bölgeyi işgal etti ve halkı en kötü şartlarla karşı karşıya getirdi ve halkın isyanlarını vahşice sindirdi ve yoğun mali yolsuzluklara da karıştı. Nihayet Hastings'in çizgisinde olanlar ve siyasi rakipleri de onu baskı altına aldılar ve yargıladılar. Önce bugün 22 Ağustos 1860'da televizyon mucitlerinden biri Paul Gottlieb Niphoff Almanya'da dünyaya geldi. Fakir bir ailede büyüyen Paul Gottlieb Niphoff büyük azim ve iradeyle fizik dalında üniversite eğitimini tamamladı. Görüntünün hareketlenmesini sağlamak hedefiyle bir aygıtı icat etmek isteyen Paul Gottlieb Niphoff geniş araştırmalarda bulundu ve nihayet televizyon vericisini icat etti. Niphoff'un icat ettiği televizyon 30 metreye kadar dalgalarını yaymaya kabiliyetine sahipti. Ancak daha sonraları ise ve zamanla televizyon vericilerini yapmayı başardı. Ve bu aygıt ileriki yıllarda diğer bilim adamları tarafından geliştirildi. Bu Alman mucit nihayet 1940'da hayata veda etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yeni düzenleme meclise getiriliyor. AK Parti gizli hesapların peşine düştü.
Karar.
624 kritik atama.
Star.
Yakın geçmişlerini unutup yeni kaos planlarını devreye soktular.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Cale Özgen Türk, 20 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi fay hattında başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Resmi rakamlara göre 40 bine yakın insanın öldüğü Marmara depreminin 22. yılını geride bıraktık. 17 Ağustos'ta yine içi boş açıklamalar yapıldı ancak gerçeği bir kez daha gördük. İstanbul ve çevresini alt üst edecek deprem için 22 yılda hiçbir adım atılmamıştır. Sıradan bir şehir değil İstanbul ve çevresi. Sanayi sektörü üretiminin %40'ı, ihracatın %50'si bu kentten yapılıyor. Vergi gelirlerinin %46'sı burada toplanıyor. İstihdamın %31.9'u da İstanbul'da diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani Türkiye ekonomisinin kalbi ama durum çok vahim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya göre ticaret alanları ve üretim tesislerinin %60'ı deprem riski en yüksek bölgede yer alıyor. Ayrıca konaklama tesislerinin %60'ı, eğitim ve kültür kurumlarının, sağlık ve spor tesislerinin %50'ye yakını deprem riski yüksek alanlarda bulunuyor. Bu gerçeği 2 yıl önce İstanbul Sanayi Odası İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da dikkat çekmiş ve 20 bine yakın üyesini uyararak şunları söylemişti. İstanbul'daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı bir check-up'ının yapılması gerekir. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım. Kabul edelim ki sanayi tesislerimizin İstanbul içerisinde önemli bir bölümü eski binalar ve çok katlı binalar. Her sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bence bitti. Yani bunu söylemezsem ben vebal altına girerim. Hepimizin uyanık kalması lazım. Bu iş hakikaten ülke için, evlatlarımız için bizi bekleyen en büyük risk. Bahçıvan uyardı ama ne yazık ki üyeler destek vermedi, üç maymunu oynamaya devam etti ve hiçbir adım atılmadı. Detaylı bir rapor açıklandı. Korkunç veriler bir kez daha gündeme geldi. Rapora göre Türkiye ekonomisinde yaşanacak kayıp 25 ila 300 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Belediyenin hazırladığı risk haritasına göre sanayi işletmelerinin %12'si depremin en şiddetli yaşanacağı bölümde. Ve hala binaların envanteri yok. Apartman altlarında yıkılması kesin binalarda yüzlerce işçi çalıştıran binaların envantere ihtiyacı var mı? O ayrı soru. Envanter çıktı, binalar tespit edildi diyelim. Güçlendirecek kaynak yok. İstanbul'da çoğunluğu muhalif partilere mensup belediyelerin ciddi desteğe ihtiyacı var. Envanter, kaynak yetersizliği derken büyük deprem yaklaşıyor. Kimi araştırmalara göre binlerce insan hayatına mal olacak. Bu rahatlığı anlamak mümkün değil. Hiç adım atılmıyor. Durduk ve ölümü bekliyoruz. 17 Ağustos depreminin faturası Veli Göçer'e, Bozkurt Selin'in faturası da Mehmet Ozkan isimli bir müteahhitte kesildi. İş bitti. Türkiye'de yıllardır söyleniyor. Müteahhitlik sektörü yeniden yapılandırılmalı. Müteahhitler yetkin değil. Sektöre girmenin kuralı yok. Türkiye'de yaklaşık 460 bin müteahhit var. Avrupa'da bu sayı sadece 50 bin. Türkiye'de kentlerin kaderini politikacılar, belediyeler ve müteahhitler belirliyor.
Akif Bekir 20 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde kimmiş o Erdoğan'ı dinlemeyenler? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. En hızlı iktidar fedailleri, en ateşli reisçiler bir Fatih Altaylı kadar olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine rağmen dere yatak denen yapılaşmaya, şehirlerin gökdelenlere açılmasından yakındı yine. Bu durumu daha önce de aziz millete şikayet etmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sonuncusu Kanal 7'de yayınlandı. Şöyle dedi. Belediye başkanlığımdan beri söylemişimdir. Sakın ha dere yatağına konut yapmayın. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin. Aşırı yüksek binalar yapmayın. Fakat onca iktidara yardımcı gazeteci arasından biri de çıkıp şunu sormadı. Kim bunlar? Hangi cüretle Erdoğan'a karşı geliyorlar? Laf dinlememek hadlerine mi? Yoksa bir dış merkezden mi emir alıyorlar? Erdoğansız Türkiye projesinin maşası değillerse dertlerini. İktidara kumpas kurmak, milli iradeyi etkisiz ve başarısız göstermek gibi ajanlık ve beşinci kol faaliyetlerinden soruşturulmaları gerekmez miydi? Ne hikmetse iktidar muhafızlarından bunu isteyen çıkmadı. Savcıları göreve çağıran görülmedi. Bu layakatıyla, bu vurdum duymazlığıyla daha fazla dayanamamış olmalı ki, Habertürk'ten Fatih Altaylı dün sessizliği bozdu. Madem öyle görevden alın, dava edin başlığıyla lazım geleni yazdı. İktidar savunucuları utanır mı bilmem ama şu tepkiyi vermek Altaylı'dan önce onlara düşmez miydi? Belediye başkanlığımdan beri dere yataklarına yerleşmelerine ve yüksek katı mimariye hep karşı çıktım. Bu mealdeki söylemin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi kalkıp ben belediye başkanlığımdan beri buna karşı çıktım dediği zaman tüm bu süreç boyunca birilerinin kendisini dinlemediği, izlemediği, kulak asmadığı ortaya çıkar. Bu mümkün müdür? Olabilir. Ama o zaman herkesin şöyle bir beklentisi oluşur. Başkanı dinlemeyerek bu felaketlere yol açan sorumluların hesap vermesi gerekir. Hem hukuken hem siyaseten. Erdoğan kendisini 20 yıl boyunca dinlemeyerek kentleri dikine yükseltenlerden ve doğaya karşı hareket edenlerden hesap sormalıdır. Büyük bölümü AK Partili olan bu laf dinlemez başkanların yerine hemen kayyumlar atanmalı, bürokratlar hemen görevden alınmalı ve hepsi birlikte yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu söz dinlememenin sonucunda meydana gelen bu büyük felaketlerin bir bedeli olmalıdır. Yerden göğe haklı, çarpık yapılaşmaya müsaade eden, sebep olan göz yuman yetkililerin yanına kalmamalı, görevi kötüye kullanmaktan, imar yolsuzluklarının yahut yıkımlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı hesap sorulmazsa bile, bari Cumhurbaşkanı dinlememekten mutlaka hesap sorulmalı. Gökdelenlere gök tırmalayanlar da denir ama hiçbiri hızlı, ateşli, reisçilerin bu sessizliği kadar göz ve kulak tırmalamıyor. Haberleri olsun.
Orhan Uğuroğlu 20 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erdoğan Biden ile neden görüşemiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 19 yıldır devlet yönetiminde ne gelenek ne de görenek, ne kariyer ne de liyakat kaldı. Önce şu önemli konuya da dikkatinizi çekeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında dedi ki bu ara trafik çok yoğun. Örneğin bu hafta sonuna kadar Merkel'le bir görüşmemiz söz konusu. Sayın Putin'le hafta sonunda görüşmemiz söz konusu. Avrupa'dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler söz konusu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Soruyorum, Erdoğan Biden ile neden görüşemiyor? Erdoğan mı aramıyor, Biden mi aramıyor? Türkiye'nin başına Suriye bataklığı derdini açtıktan sonra Amerika, şimdi de Afganistan bataklığına Türk askerlerini göndermek istiyor. NATO zirvesinde ilk kez yüz yüze yaptığı görüşmede Biden'in Erdoğan'a NATO ve Amerika çekiliyor, Türk askeri Afganistan'da görevlendirilsin dediği Erdoğan'ın da kabul ettiği açıklanmıştı. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin sorması üzerine şunları söyledi. Yahu bu adam yalancı ya, bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok, olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak. Söyledikleri tek şey var. Oradaki dışişleri yetkilisi yoktu diyor. Ne demek dışişleri yetkilisi yoktu? İlla dışişleri yetkilisinin olması mı lazım? Ben varım orada. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kiminle? Amerika başkanıyla.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Parsül'de tam yayınlarını chat telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon chat telefonları aracılığıyla Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsül'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hakan Erkin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edilişinin yıl dönümü münasebetiyle şu duygu dolu şiiri bizimle paylaşıyor. Hakan Erkin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edilişinin yıl dönümü münasebetiyle şu duygu dolu şiiri bizimle paylaşıyor. Kerbela, ey kalplerimizin takıntısı, ey gözyaşlarımızla akan ırmak, şimdi yüreklerimizden damla damla kan akmaya başladı berrak suyuna. Kerbela, ey aşkın ateşle yorulduğu sahra, kalplerimizi senden sıçrayan ateş hiç sönmüyor. Öyle bir ateş ki cehennem narını serinlik ve selamete çevirir. Kerbela, ey kanlı meydan, her imanlı yürek sana şah damarından bağlıdır. Kalplerimize aşk akıtmaktasın ve biz davan uğruna kanlarımızı pek kıymetsiz görmekteyiz. Kerbela, ey kalplerdeki tatlısızı, diller seni anlatmaya aciz, sözde, şiirde tükenir. Sen hala taptaze kalırsın. Sen ki kuru toprağından nice mana ırmaklar akmaktadır. Kerbela, ey kanın kutsallaştığı, ey canın canana ulaştığı, ey dinin aşka dönüştüğü, ey imanın destanlaştığı aşk sahrası. Kerbela, ey dinmeyen sızı, ey bitmeyen acı, ey merhemsiz yara, ey kurumayan kan, ey sönmeyen alev, ey sonsuz öykü, ey duraksız kervan, ey tarifsiz güzellik. Kerbela, ey aşk, ey gözyaşı, ey can, ey canan, ey kan, ey Kenan, ey yol, ey kervan, ey su, ey ateş, ey barış, ey savaş, ey kardeş, ey bacı, ey ana, ey evlat, ey yara, ey merhem, ey dert, ey derman. Kerbela, ey Kerbela, hangi sayfanı açsam kalbim titriyor. Kanım coşuyor, gözyaşlarım revan oluyor. Hangi sayfandan, hangi satırından başlamalıyım? Anadan mı, oğuldan mı, kardeşten mi, bacıdan mı, babadan mı, kızdan mı, yetmişlikten mi, 6 aylıktan mı? Vefadan mı, cefadan mı, susuzluktan mı, yalnızlıktan mı? Vedadan mı, umutsuzluktan mı, oklardan mı, kılıçlardan mı, kandan mı, gözyaşından mı, çığlıktan mı, naradan mı?